أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, afiyetini devam ettirsin inşallah. Artarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 210. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak tabi öncesinde bahsetmiş olduğu, ey iman edenler, İslam'a bütün varlığınızla, bütün hayatınızla İslam'a girin. İslam'a emrine, ahkamına uygun bir hayat yaşayın. Şeytanın adımlarına uymayın. O sizin düşmanınızdır. Size Allah'ın ayetleri geldikten sonra bu yoldan saparsanız, İslam'dan efendim uzaklaşırsanız, biliniz ki Allah efendim size yani amelinize göre karşılık verir. Biz ceza hak ederseniz cezanızı da vermeye kadirdir. Cenab-ı Hak yaptığı her işte hikmet sahibidir. Böyle yani o İslam'a girmekte direnen, girip de İslam'ın ahkamına uygun yaşamayan insanlara onların şeytanın adımına uymuş gibi telakki ediliyor ve bunda doğru bir şey olmadığı söylendikten sonra şimdi bu ayette okuduğumuz husus gündeme getirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu ayeti öncesiyle beraber değerlendirirsek daha rahat anlamış oluruz. Şöyle diyor ayet-i kerime: هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَّنِمْ يَنْغَمَانِ وَالْمَلَاكَةُ. Ya bu Allah'ı, peygamberi kabulde direnenler, inkar edenler, inkar direnenler İlle de buluttan, gölgeler içinde Allah'ın meleklerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ona mı bakıyorlar? Yani Allah vahyini göndermiş, Cebrail gelmiş, Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim ayetleri gelmiş, Peygamberimiz tebliğ etmiş, Peygamberimiz ne yapılacağını güzelce izah ediyor, beyan ediyor, anlatıyor Allah'ın peygamberi olarak. Hem de sadıkul vaadil emin, doğru sözlü, güvenli bir tertemiz bir Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi buna güzelce anlatıyor. Şimdi siz o peygamberi dinlemediğiniz takdirde ne yapmayı, neyi bekliyorsunuz o zaman siz? O zaman bize bu ayetleri gönderen Allah çıksın gelsin karşımıza.
Hesabı, en son hesabı.
Tabii kendisi gelsin veya o vahiy getiren melek veya melekler gelsin de karşımıza, onlar bize söylesin bu benim sözümdür, Allah'ın sözüdür diye. Acaba bunu mu bekliyorlar diyor.
Yani işin sonu da olur değil mi? Evet. İşin sonu mu bekliyorsunuz? Cenab-ı Hak halbuki imtihan dünyasına fırsat veriyor. Hani kazanalım. Ya siz o fırsatı değerlendirip işin sonunu, artık son noktasını mı bekliyorsunuz?
Evet, yoku diye emir diyor hocam. Ondan halbuki sonra, iş diye bitirilmiştir diyor. Allah melekleri geldiği zaman
yapacak bir şey yok.
Bir şey kalmaz. Ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Yani bütün işleri eviren, çeviren, onları sonuçlandıran, onların doğru mu yanlış olduğuna karar veren, yani işlerin efendim akıbetinin ne olduğuna karar veren Rabbimizin kendisidir.
Evet.
Hocam bu ayet-i kerime böyle bir hususu dile getiriyor. Yani evet. Acaba Allah-u Teala'nın gelmesi ne anlama gelir? Meleklerin gelmesi özellikle fizzulel minel gamam.
Evet.
Yani buluttan gölgeler. Zaten bulutta zaten gölge yapıyor biliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bir zülel de efendim, zülel kelimesinin şey oldu, zıl kelimesinin şey oldu, gölgeler. Öyleyse hem bulut gölgeliyor, hem gölgeler, üst üste gölgeler böyle. Dolayısıyla bir karanlığı böyle artırma bir şeyi var ifadede. Nedir hocam buradaki hocam. Ayet neyi kastediyor? Bunu biraz açabilir miyiz?
Hocam İbn-i Mesud Hazretleri Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Allah Teala öncekileri ve sonrakileri yani bütün insanları ve cinleri limikati yevmi malum bilinen o mahşer günü Allah biliyor. Tabi biz bilmiyoruz. O vakti belli ama o vakti belli olan o günde toplar buyuruluyor. Kıyamen ayakta bütün insanlar cinler ayakta dümdüz bir meydanda toplanmışlar ama bütün insanlar Hazreti Adem'den son insana kadar gözlerini semaya dikmişler. Tabi bekleşiyorlar ne olacak diye. Uzun zaman geçiyor. Büyük bir sıkıntı, yorgunluk, güneş yaklaşmış sıcak, işte ter çıkmış günahlarına göre kimini boğazına kadar sarmış, kimin beline kadar, kimini dizlerine kadar. Böyle bir bekleyiş, bir sıkıntı mahşer meydanında semaya da bakıyorlar ve hükmün verilmesini bekliyorlar. Yani zuhura fasları kadar hükmün verilmesini, hesabın görülmesini bekliyorlar. Normalde hesaptan korkan insanlar artık o bekleyişin verdiği sıkıntıdan hesabı istemeye başlıyorlar. Yani bir önce şu hesap görülsün, kar zarar neyse bu beklemekten iyidir gibi bir düşünceye kapılmışlar. O esnada Allah Teala diyor, Yenzilullahu fi zuleli minel gamem. Minel arşi ilel kürsi. Allah Teala arştan kürsiye bulutlar arasında iner. Tabi bu tecelli, yoksa normal bir bizim bildiğimiz bir insan iniş gibi bir iniş değil. Cenab-ı Hak orada tecelli eder manasında. Diğer bir hadiste de inne minel gamem takat. Bulutlardan böyle diyor tak gibi oval yuvarlak hani kapıların üzerinde oluyor hocam, kale girişlerinde, kale kapıların girişlerinde öyle şeyler olur, tahaklar olur, taş gibi. Allah Teala onun içerisinde etrafını melekler sarmış olduğu halde tecelli eder buyurdu ve bu ayet-i kerimeyi okudu deniyor. Abdullah bin Amr bin As diyor ki Allah Teala yehbitu hine yehbitu ve beynehu ve beyne halkı 70 el hicab. Allah Teala inerken mahlukatıyla arasında 70 bin perde vardır. Bu perdelerden kimisi nur, kimisi zulmet, kimisi su perdesidir. Zulmet perdesi var, nur perdesi var, su perdesi var diyor. Bu su diyor o karanlığın içerisinde öyle bir ses çıkarır ki bütün kalpler yerinden sökülür korkudan. Yani bir tecelli, Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmesi, meleklerin inmesi, melekler için inme tabiri doğru gerçek manada ama Cenab-ı Hak için değil tabii ki. Abdullah bin Abbas ye'tillahu yevmelekum fi zulmine sahab kat kutta takat. O bulutlar diyor işte tak gibi olmuş diye tarif etmiş. Mücahit hocam diyor ki bu buluttan kasıt diyor ve huve gayru sahab. Normal bizim bildiğimiz bulut gibi değildir. Farklı bir şeydir. Bu Beni İsrail'e Tih sahrasında yiyecek indiren buluttur diyor. Sonra ikincisi Cenab-ı Hakk'ın tecelli edeceği o bulut. Bir de Bedir günü meleklerin indiği bulutlar. Bedir günü melekler yine bu bulutlar içerisinde indiğini söylüyor. Demek ki yani belki bu bugünkü manada bizim bildiğimiz manada bir bulut değil herhalde bu hocam. Bu meleklerle ilgili, meleklerin inmesiyle ilgili, Cenab-ı Hakk'ın tecellisiyle ilgili farklı bir şey olduğu anlaşılıyor, öyle görülüyor. Ama ne olduğunu herhalde ancak o zaman göreceğiz, öyle anlaşılıyor. Başka hocam bununla ilgili Yecûne Füzemine Gama. Evet, burada Rebi bin Enes demiş ki melekler bulutlar arasında iner. Cenab-ı Hak da Yecû fî meşâ, Allah Teala dilediği şekilde tecelli eder diye tefsir etmiş. Melekler bulutlar içerisinde iner, Allah Teala dilediği şekilde tecelli eder demiş. Mukatil bin Süleyman hocam o bu bütün rivayetleri toplayarak herhalde onlar bekliyorlar. Yani keheyeti tababe, sis gibi beyaz bir bulut içerisinde. Arafi seb'ine hicabe min nuru arşi, arşının nurundan 70 perde ile melekler onu tesbih eder vaziyette. Sema açılıp yarılıp yevme teşakkakus sema'u bil gamami ve nüzdiler melekü tenzile. Furkan suresi 25. ayet-i kerimede hocam. Gök semanın bu bulutla yarılması. Demek ki sema yarılıp açılıyor. Tabi bu dünya seması değil artık, ahiret seması. Açılıyor ve oradan böyle bir sis gibi, bulut gibi bir şey arasında meleklerin inişi burada tarif edilmiş oluyor hocam. Bununla ilgili bir de hocam İshak Leys bin Sa'd, Malik İbni Mübarek, Süfyan Sevri, bunların pek çok alimlerin ortak bir görüşü var hocam. Bu tür ayetlerle ilgili, Cenab-ı Hakk'ın gelmesi gibi, bu müteşabih ayetlerle ilgili Emir ruha kemacat. Bunlar diyor geldiği gibi nasılsa öyle okuyun. Öyle bila keyf bir keyfiyet düşünmeyin bunlarla ilgili. Yani bugünkü bulutlar gibi düşünerek, bulutların arasında gibi düşünmeyin. Sadece söylenin, okuyun, geçin ama onun bir keyfiyet olduğunu anlayabileceğiniz bir keyfiyet olarak hayal etmeyin. Anlayamadığımız bir durum olarak düşünün. Süfyan bin Uyeyne de küllü mâ vasafallâhu bihi nefsehu fi kitâbihi. Allah'ın kendisini tavsif ettiği şeyler kitabında. Pek çoğu müteşabih zaten hocam. Bizim çok soyut şeyleri anlayamadığımız için Cenab-ı Hakk'ın işte 50'ye gelmesi, işte oturması, istiva etmesi gibi müteşabih ifadeler. Bu tür ifadeleri Allah'ın diyor kendisini tarif ettiği ifadelerin fetefsiruhu, bunların tefsiri nasıl olur? Bunların tefsiri kıraatuhu ve sükut aleyhi. Oku ve bunlara sükut
et. Çok güzel hocam. Evet.
Yani
selef ulemasının şeyi yaklaşımı evet. Bu zaten başka türlü tam anlaşılması mümkün değil de bunların.
Leyse li ahadin en yufessirahu. Bunlar diyor kimsenin tefsir etme işi değil. İlla Allahu Teala ve Resulü. Ancak Allah ve Resulü bunları tefsir edebilir. Onun dışında insanların bunları anlaması mümkün olmadığı için senin yapacağın şey bunu okumak ve sükut etmektir demişler hocam. Dolayısıyla bu tür müteşabih ifadelerin peşine düşerek hemen basit yorumlara gitmemek, bunların mutlaka çok ulvi bir şeyler anlattığını bilmek, bir keyfiyet tasavvur etmemek bunlar için öyle düşünüyor. Hadisler için mesela bunu söylüyor hocam. Hazreti Ali radıyallahu anh, size diyor Allah Resulü'ne bir hadis gelirse siz onu diyor en doğru, en üst, en âlâ, en yüce manaya yorumlayın. Yani anlayabileceğiniz en yüksek manada yorumlayın. Yoksa hayal ettiğiniz gibi günlük ortamda yaşadığınız şekillerde gördüğünüz gibi basit bir şekilde zannetmeyin diye. Tabi bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak ve onun sıfatla ilgili bu daha çok geçerli. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarla ilgili bir şey geldiyse bunu mutlaka bizim anlayabileceğimizin çok üzerinde, fevkinde. Şu anda anlayamayacağız. İleride belki Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir kısmını, hepsini değil de belki bir kısmını kıyamet günü mahşerde, cennette anlayabileceğimiz çok ulvi bir sıfat olduğunu bunların anlamak lazım. Öyle düşünmek, öyle bilmek lazım yani.
Evet.
Onun dışında şeyler gibi, mücessime gibi, hani Cenab-ı Hakk'ı bu tarif edildiği şekilde böyledir, cisimdir, cisimde eli vardır gibi düşünmek çok bir basitlik olur zaten hocam.
Şimdi kıymetli hocam, çok güzel oldu ayetle ilgili verdiğiniz detay açıklamalar. Burada bu gamam kelimesinin kullanılması, bir de diğer helak edilen kavimlerle ilgili kullanılacağım bazı şeyler var.
Evet hocam.
Bulut içinde azabın gelmesi alakalı ayet-i kerimeler var.
Evet hocam.
Diyor ki buraya kadar verdiğiniz bilgilerden anlaşılan şudur ki diyor, bütün deliller, burhanlar gelmiş ve ortaya çıkmıştır. Yani Allah'ın gelmesi demek, meleklerin inmesi demek.
Hı hı.
Artık vakudeli emr işin efendim nihayete erdiğini deliller göstermektedir.
Evet.
Ve azabın inmesinden başka bir şey de kalmamıştır. Dünya tarafından bakacak olursak artık helak geliyor demektir. Hı. Ahiret tarafından bakacak olursak da artık cehennem azabı onlar için kesinleşmiş anlamına gelir. Şayet diyor denese ki diyor Ad kavmine, Şuayb ve Yunus Aleyhisselam'ın kavimlerine olduğu gibi bu taifeye bulut içinde niçin azap gelmemiştir? Şimdi diyor ki bulutta Allah geliyor, melekler geliyor içerisinde. Ama işte o bulut azap getirdi, buluttan azap geldi ifadesi kullanılmıyor. Bu soruyu diyor şöyle cevaplarını mümkündür. Güzel bir izah yapmış burada. Gamam kelimesinin ifade ettiği bulut manası yağmura sebep olan rahmet bulutunu ifade etmektedir. Gamam beyaz bulut demek
evet.
Ve azap bulutu değil. Yani yağmur yağdıran bulut anlamında kullanılır diyor. Dilde bu kelime.
Evet.
Şayet diyor bu bulutta rahmet yerine azap yağacak olursa durum daha şiddetli ve korkunç olur. Şimdi azap bulutu geldiği zaman ondan azap bekliyorsun. Ay bak diyorsun bundan şimdi bir azap, ateş gelecek. İşte efendim böyle bir musibet gelecek ama yağmur beklerken ona azap gelecek olursa çok daha acı verici olur. Zira diyor şer umulmadık bir yerden gelecek olursa insanı daha çok kan ve kedere boğar. Nitekim umulmadık bir yerden bir hayır gelecek olursa ver diye sürür daha çok minhaçlı yaktesip. Hiç beklemediğim bir yerden ki bir iyilik geliyor. Bir efendim helalinden para geliyor, şu geliyor. Nasıl insan böyle seviniyor. veya kaybettiğini bulduğu zaman hasretlenip seviniyor. Ya bir de hayır umulan yerden şey çıkarsa durum ne olur var sen kıyas et. İşte bu sebeple sayıka, yıldırım ağır ve acı azaplardan biri sayılmıştır. Çünkü yağmur beklerken bir yerden yani işte efendim işte yağmur yağacak, şimşek çakıyor, şu bu bir yıldırım geliyor yakıp kül edebiliyor. Yine bu sebepledir ki tefekkür ehline göre Kur'an-ı Kerim'deki en ağır ve korkutucu ayetlerden bir tanesi de Zümer suresinin 47. ayet-i kerimesi ve bedelehum min o gün diyor o kafirlere hiçbir şey vermeyecek. Fidye verişleri bütün yeryüzünün dolusu yine kabul olmayacak. Ve bedelehum minallahi ma lem yekun yahtesibun. Hiç diyor hesap etmedikleri şeyler diyor. Hesaba katmadıkları günahlar diyor. Allah tarafından onların karşılarına çıkarılacak. Nedir mesela hesaba katmadıkları şeyler? Bir günah işlemişti. Günah olduğun farkında değildir. Daha kötüsü var hocam. İyilik yaptığım diyen şeyler kötülük. Hasenat yaptığım diyen, hasenat olarak yaptıkları, zannettikleri ameller seyyiatın ta kendisi olma ihtimali de var.
Evet.
Hatta diyor ki yine böyle en korkutucu ayet-i kerime size diyor kıyamet günü en çok amel bakımından zarar olacaktır. Haber vereyim mi? اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُونَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ اَنَّهُمْ يَخْسَبُونَ سُنْعَا Onların diyor dünyada yaptıkları bütün amel boşa gitmiştir. Halbuki onlar çok iyi işler yaptıklarını zannediyorlardı. Dolayısıyla orada hasenat diye adam mesela namaz kılmış mesela. Oruç tutmuş.
Evet.
Veya infak etmiş. Ama Cenab-ı Hak diyor infak eder. Başa kalkarsa, eziyet ederse diyor. O diyor amelin faydasını göremezsin diyor. O da kıyamet günü diye el boş. Üzerinden toprağın gittiği bir taş gibi caz savlak ortada kalırsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu da diyor amellerini kendilerince geçerli sayılarından kaynaklanmıştır. Sonuçta da hayır ve sevap ettikleri yerden şer ve ceza karşılaşmışlar ve bundan korkup titremişlerdir. Yine bundan dolayı diyor Muhammed bin Vasi diyor rahmetullahi aleyh diyor ömrünün sonuna kadar bu Zümer 60-47 okuyunca hep diyor ah ah demeye devam etmiştir. Ah. Yani Allah korusun.
Karşımıza böyle, çıkarır değil mi?
Evet böyle bir şey karşımıza çıkarsa diye. Bu şekilde bundan efendim endişe etmişlerdi. Dolayısıyla kişinin rahmet beklediği, yavrum beklediği veya bir iyilik beklediği bir yerden bir azabın gelme tehlikesi bu gam kelimesinde o da çok da acı verici olduğuna bir işaret hocam sayılabilir. Buyuruluyor.
Evet hocam.
Bu bütün işler yalnız Allah'a döndürülür hocam. Şeyinde de mahlukatın işleri ve amelleri Allah'a arz edilecek ve aralarında Allah bilecektir. Kıyamet gününde yine mesela velillahi akıbetül umur diye de ifadeler var. Yani işlerin akıbetini tayin etmek hakkı Allah'a aittir. Kıyamet gününde mükafatlandıran ve cezalandıran da Allah olacaktır. Durum böyle olunca mümine gereken hakka teslim olup nefsinin arzu isteklerine uzak durmak şeytanın peşinden gitmemektir.
Ya bu dünyada bir mühlet veriliyor. İnsanlar sağa gidiyor, sola gidiyor. İşte sağdaki mahkemeye gidiyor, mahkeme oluyor. Sola gidiyor orada güya haklı çıkıyor falan ama en sonunda bütün ufak tefek bütün işler hocam yani ufak tefek zerre kadar bir hak hukuk
umur hocam
meselesi de olsa
tabii.
Yani hani bu ufak tefek işleri burada hallettik büyük işler orada gibi değil yani bu dünyada zerre kadar ne kadar bir anlaşmazlık bir hak bir hukuk varsa en sonunda bunlar bir müddet sonra bir mühlet verilmiş de olsa şimdi
tabii.
Helmet veyahut da insan kazandım diyor. Mahkemeye kazandım diyor. İşte avukat ayarlamış, hakim ayarlamış. Kardeşim diyor devletin resmi mahkemesi. Biz mahkeme kazandık, haklıyız diyor. Ama çok iyi biliyor ki haklı değil aslında. Evet. O mesele kapanıyor tabii ki. Birisi diyor ben Allah'a havale ettim diyor. Adaletten diyor bir artık şeyim yok diyor. Bakıyor insanlar hocam mahkemeden şuradan buradan ümidi kalmıyor. Artık diyor ben bu işi Allah'a havale ettim diyor. Sükut ediyor. Bir sakinlik, sessizlik. Unutuldu bu olay bitti kapandı
diye düşünebiliyor.
Diye düşünüyor insanlar ama bakıyorsun. Ya
mururu zamana uğruyor.
He mururu zamana uğradı.
Onu hocam çok güzel söylüyor. Diyor ki Meri Kanunu'nda diyor işte 5 senedir 10 senedir 20 senedir ise bazı şeylerin hakların bir müddet sonra diyor mururu zamana uğrama şeyleri var. Yani takipsi karar alıyor artık aksayı bundan vazgeçecek diye de vermese de olur.
Evet.
Ama diyor İslam şeriatına göre mururu zaman diye bir efim yapım yoktur. Evet. Bir haksa diyor. Oluyor. Kıyamete kadar da
sonuna kadar.
O vakit kalır. Yoksa diyor ahirette hesabı görülür. Yani bu veri kanunlarla İslam şeriatının diyor en önemli diyor, farklı birisi budur diyor. Burası ama yoktur diyor.
Yani bu hakikaten çok veylallah tucul umur Huni gibi aklıma geliyor hocam. Evet, bütün hocam. Şeyler toplayıp en son hocam.
Oraya doğru gidiyor.
En son tek bir noktada her şey birleşiyor. İnsanlar kimisi ben Allah'ı kabul etmiyorum diyebilir. Kimisi ben dinle alakam yok diyebilir. Ben bu işe inanmıyorum diyebilir ama ne dersen de nereye kaçarsan kaçır, evet. Dağılırsan da dağıl, istediğin kadar dağıl dünyada. Sonunda hepsi toplanacak, toplanacak tek bir noktaya birleşecek Allah'ın huzuruna. Bütün haklar, hukuklar orada. Haklı, haksız orada anlaşılacak. Öyle ve ilallahü turcun ve akıbetül umur dediğiniz gibi hocam. Bütün bu ayet-i kerimeler bunu sık sık da hatırlatıyor Cenab-ı Hocam. Yani sonunda, eninde sonunda hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkandır gibi elinde sonunda nereye gidersen, hangi dağda dolaşırsan dolaş, sonunda geleceğin yer Allah'ın huzurudur ve asla unutulmayacaktır. Hepsi orada ortaya çıkacaktır.
Hani hocam o kitapla ilgili onlar diyor amel defteri açılınca derler ki مَا لَهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لَا كَبِرٍ اِلَّا اَخْصَهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاضِرًا. Ya bu nasıl böyle bir kayıt cihazı ki, defter ki, amel defteri ki, büyük küçük hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Hepsini saymış, dökmüş.
Evet.
Ve yaptıkları her şeyi teker teker karşılığa hazır. Bunlar Rabbin kimseye zulmetmez buyuruyor. Yine hocam bu şeytanla ilgili de burada onun adımlarına uymayın, sana dikkat edin diye uyarı olur. Yani kerimelerde diyor ki şeytanı terk edip nefsi daima suçlu görmek en büyük taatlerdendir. Hem şeytanı kovacağız hem kendi nefsimizi suçlu göreceğiz.
Evet.
Yani kendi nefsimize bir haklılık payı vermeyeceğiz yani. Onu sürekli efendim ezeceğiz. Şöyle bir hadis anlatılır. Bir adam 40 yıl oruç tutar. Bir gün bir ihtiyacının yerine getirilmesi için dua eder. Fakat duasına icabet edilmez. Yani 40 efendim yürüyüş oruç tutuyor. Böyle riyazatlar şunlar bunlar bir ihtiyacı oluyor. Yani
duası kadar, kabul olmuyor.
O kadar diyor efendim ibadet
ettik.
Duası kabul olmuyor. Nefsini dövme ederek der ki ey şer yumağı, duaya icabet edilmemesi de senin şer oluşundandır. Yani yine bunu benim arkasında
uğursuzluğum var.
Sen uğursuzun yatmaktadır der diyor. Nefsini dövme eder. Yüce Allah diyor zamanın peygamberine vahiy ederek buyurur ki git o adama söyle. Senin bu şekilde nefsini öldürüp ayaklar altına alman katımda 40 yıl oruç tutmana daha sevimlidir. Niye? Çünkü yani o nefsine pay ayırırsan o senin nefsine efendim sana ileride zarar verebilir ama onu devletmek, onu kötülemek diyor.
Şöyle deseydi yani 40 yıl oruç tuttuk hiç mi hatırımız yok bu duamız da kabul olsaydı falan gibi nefsin peşinden mi konuşmaya gitse
deseydi o zaman kaybedecekti.
Evet.
Ama yine bu bunun da efendim altına senin yine pestin yatır deyince
kazandı.
Orada kazanmış oluyor. Evet. Yani levvame. Yani tamam. Nefsi levmeteme, nefsi pay çıkarmama,
evet.
Nefse tabi olmama tarzında.
Evet.
Şimdi kıymetli hocam bir sonraki efendim ayet-i kerimede İsrail oğullarından zaten bahsediyor ama zaten sure ağırlık olarak İsrail oğulları konusu ele aldığı için daha önceki ayet-i kerimede de burada yine bu savaştır, haçtır bazı olaylardır. Ve yine İsrail'e hitap eden o hitaplardır. Hani o ey iman edenler İslam'a tam girin derken de yine orada evet. Ehli kitaplarla kalı bir atıf da bulundu müfessirlerimiz. Dolayısıyla burada tekrar İsrail oğulları konusu açıkça dile getiriliyor. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle hitap ediyor Yüce Rabbimiz. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetin beyine. Sen diyor İsrail oğullarına bir sor. Kendilerine biz nice apaçık mucizeler verdik.
Evet.
وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ مَعْدِ مَجَاءَتْهُ kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini nankörlükle karşılarsa, o nimeti değiştirirse, şükretmesi lazım derken nankörlük yaparsa nokta nokta. Bu da efendim ne olacağını efendim düşünsün. Ondan kendinin başına ne geleceğini düşünsün. فَاِنَّ اللّٰهَ شَيْدِرُ يَقَابُ şüphesiz ki Allah şiddeti, azabı şiddetli olandır. Şimdi burada İsrailoğullarına Cenab-ı Hak tekrar sorulmasını istiyor.
Evet.
Buradan niye bu ayet-i kerime geldi? Onlara gelen o apaçık ayetler, müjdeler neydi? Onlar bunu, bu ayetlerin nimet olması ne şekildeydi ve onu değiştirmek ne demek? Ve Cenab-ı Hakk'ın bu kadar şiddetli ve azaplı onu uyarmasının sebebi nedir hocam?
Ya bu Medine'de indi hiç hocam Bakara suresi. Zaten Bakara suresinin 40. ayetten ta 170'e kadar Yahudilerden bahsetmişti.
Ağırlık olarak.
Araya başka konular girdi. Şimdi tekrar Yahudiler geldi. Çünkü Yahudilerle içli dışlı devamlı Müslümanlar. Onlarla tartışmalar oluyor, konuşmalar oluyor. Demek ki onların iftiralar oluyor. Onların düzenleri bitmiyor tabii ki. Müslümanları şüpheye düşürmek için, Müslüman olmak isteyenleri engellemek için. Peki çok şeyleri var, faaliyetleri var sinsice. Cenab-ı Hak da onlara devamlı böyle uyarılar gönderiyor. Arada bu uyarının gelmesi herhalde hocam tekrar bir hatırlatma. Yani size ne kadar mucizeler, ne kadar nimetler geldi. Bir de hani biz ilim ehliyiz, kitap ehliyiz, her şeyi biliyoruz diyorsun. Bilmediğiniz bir şey değil. Biliyorsunuz.
Hocam nimet, kitapta nimet, hidayette nimet, evet. Peygamberde nimet, mucizede nimet.
Evet.
Deniz yarıldı. Hı-hı. Ne oldu? Kim kurtuldu oradan?
Evet.
İsrail kurtuldu. Asa diyelim ki taşa vurdu, sular aktı. Kim içti sudan?
Evet.
Onlar içti.
Hı-hı.
Efendim asa yılan oldu diyelim ki kim kazandı? Musa Aleyhisselam olan peygamberi Firavun karşısında o galip geldi.
Evet.
Yani oradaki Mısır'daki o kurbağadır, bittir, piredir, suların kan akmasıdır. Kime fayda verdi? Diğer taraf azap oldu ama yine İsrailoğullarına bir faydası nimet oldu. Tepeden hepsi nimet yani.
Bir de bunları biliyorlar yani. Medine Yahudileri de hani, ya çok eski tarihte olmuş işte okuma yazma yok, kitap yok. Nereden bilsinler gibi değil. Onlar kitap ehli. Tevrat'ın şerhleri var, sözlü kültürleri var. Dolayısıyla bu nimetleri, bu mucizeleri de biliyorlar hepsi. Yani zaten ilim ehli olmakla övünüyorlar. Çok bilgili olmakla övünüyorlar. Dolayısıyla onlara sor. Bilirler. Yani bildikleri için hatırlat yani. Bile bile yanlış yapıyorlar. Onlara nice, kem eteynâhum min eytemin, nice onlara ayetler, apaçık hem de ayetler verdik diyor.
Onu hocam ayet-i kerime tis'a ayetin beyinatın diye ayet-i kerimlerde hep
9 ayet, evet.
9 ayet diye gerek Nemil suresinde gerek İsra suresinde böyle 9 ifadesini hocam kullanıyor. Sonra da başka yerlerde de teker teker de yani bir işte beyine veya sultan veya ayet diye de zikrediliyor. Bunların 9'u da Musa Aleyhisselam verilen çok büyük bir mucize. Apaçık delil. İşte yılanın 3 tane mucizesi var hocam. Asayı tek mucize sayıyoruz ama onun 3 tane mucize gerçekleşiyor onunla. Ama onu tek sayıyorlar asayı. Yılana dönüşmesi, taşla vurunca suların fışkırması, denize vurunca yarılması.
Evet hocam. Hepsi
ama,
büyük.
Ama, tabii hepsi büyük ama bir asa mucizesi bu sadece. İşte 7 Beyza, evet, Musa Aleyhisselam'ın o sağ kolunun böyle filorosan gibi parlaması. Ondan sonra denizin yarılması. Sonra da hocam o 5 tanesi de o suların kan akması Mısır'da.
Evet.
Onlar böyle hepsi çok büyük mucizeler ama azmaz değil.
Yani bir mucize görürse bir millet, onun etkisi herhalde hocam yıllarca, asırlarca sürmesi lazım. Yani bir denizin yarılması mucizesi mesela. Çok büyük mucize. Veya bir taştan su çıkması.
Ya hocam işte bak kaç sene oldu? Belki 5 sene oldu. Bir dolu yağdı.
Evet.
Aradan 5 sene geçti. Herkesin aklında.
Hala yamuk gezen arabalar var.
Halbuki yani mucize değil yani. Allah
evet.
Normal efendim. Tabiat kanunu yazdı. Ufacık bir haber olursa hemen o günkü şey herkesin aklını canlanıyor.
Evet.
Evet.
Ama bakıyorsun ben İsrail'de öyle bir şey yok. Adamlar hemen ertesi gün unutuyorlar. Ya böyle bir büyük mucize yani asırlarca unutulmaması lazım. Devamı hatırlanması lazım.
Hocam,
korkması lazım.
Ve cevezne bi beni İsrail'el behra fe'ettev ala kavmi ya'kufuna ala aslamin lehum kalu ya Musa ce'al ilahen kemalim ahli. Ya yeni kurtardık diyor şeyde.
Fe'de hemen anında.
Evet de denizden de yeni kurtardık bunları diyor. Yani deniz yarıldı geçtiler. Oradan yürürken efendim yolda henüz yolculuk devam ediyor. Bir yere gelecekler işte. Kenan bölgesi ya da Filistin bölgesinden gelecekler. Yürürken diyor gördüler baktılar ki bir kavim bir put yapmışlar. Geçmişler kalır tapınakta tapıyorlar. Dedi ki Musa durdurar diyor. Hepsi zank durdu. Dedi ki Musa bize bir tane efendim put yap, ilah yap biz ona tapacağız.
Dakika bir gol bir.
Evet. Yani ya denizden yeni kurtuldunuz. Diyor ki Musa Aleyhisselam siz diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Allah sizi diyor bak denizden kurtardı.
Evet.
Firavundan kurtardı. Sizi kurtaran o. Siz diyor efendim böyle bir şey nasıl yaparsınız diye efendim hocam.
Evet.
Unutuyorlar. Demek ki adamlarda kafa kalmamış hocam.
Acayip bir şey hocam. Ya.
Evet.
Ya anlaşılmaz bu millet. Dolayısıyla burada Ebl-i Aliye saymış bunları hocam işte ayetleri. Asa Musa mu? Asayı sayıyor. Yedi Beyza. Akta Umul Bahar denizin yarılması. اَغْرَقَ عَدُوَّهُمْ وَهُمْ يَنْزُرُونَ Onlar bakarken düşmanların boğulması. Bulutun gelip onlara men ve selva
indirmesi.
Bıldırcın etiyle.
Dağın tepelerine kalkması.
Dağın tepelerine kalkması gibi. Bir de mücahidin de bir sözü var hocam. مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ وَمَا لَمْ يَذْكُرُ Allah'ın Kur'an'a zikrettikleri ve zikretmedikleri diye. Hocam demek ki daha yani belki 9'u zikredilmiş 9 diye ama zikredilmeyenler de
vardır.
Vardır diyor mücahit. Yani Allah'ın zikrettiği, zikretmediği nice büyük mucizeler, büyük nimetler. Hepsi yani aklınızı başınıza alın, Allah'ın kudretini görün diye. Hasan Basri Hazretleri مَا نَجَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ اَلِ فِرَانِ Allah diyor onları Firavun'dan kurtardı. Onlar üzerine bulutla gölgelendirdi. Hem gölge hem yiyecek. Hidayet ayetleri verdi. Ve beyinle mühüdemine küfür. Küfürde nasıl kurtulur onu hidayetini yolunu gösterdi. Tevrat indirdi. Peygamber gönderdi. Dolayısıyla bütün bu nimetleri Mukatil de hocam bir şeyler ilave etmiş. Denizin yarılması, düşmanın helak edilmesi, bulut vel hacer diyor hocam. Herhalde bu taştan suyun çıkarılması. Ve keferu bi rabbi hezin ni'am. Bu nimetlerin Rabbine nankörlük ettiler diyor. Peygamberimizi inkar edince bunu yapmış oldular. Yani peygamberimize inanmamaları, peygamberimize iman etmemeleri onların bu Rabbe nankörlükleri olarak değerlendirmiş hocam. Onun için Cenab-ı Hak diyor, "Men yübeddil nimetallah" diye devamında buyurdu demiş hocam Mukatil. Yani Allah'ın nimetini değiştirmek. Herhalde nimeti hocam nankörlükle mi değiştirmek? Nimeti nimet değilmiş
hocam, gibi. Hocam nankörlük hocam. Yani Allah'ın apaçık ayetleridir diyor bu nimet diyor. Ayette nimet denilmesi hidayeti vesile olmasındandır. Niye bu ayetler geliyor? Gerek tevratın ayetleri gerekse diğer bu üzerler o bir nimeti vesile oluyor. Hepsi onun hidayet. Peki bu ise nimetlerin en büyüğüdür. Onların ayetleri tebliği şöyle olmuştur. Allah Teala bu ayetleri hidayetlerine vesile olsun diye inzetmişken
evet.
Daha Allah'a inansınlar, imanlar kuvvetlensin kulluklara. Cenab-ı Hak diyor işte bak bu diyor kitaba diyor sımsıkı sarıldın diyor. O gereğini yapın diyor. Yoldan çıkmayın diye. Dağı tepelerine kaldırıyor. Niye? Ne tekrar cevap? Çünkü yani tekrar onları
Tevrat'a sıkıca sarılın diye.
Tabii sarılmaları için. Allah Teala bu ayetlere hidayetlere vesile olsun diye inzetmişken onlar bu ayetleri inkar etmek suretiyle dalaletlerine sebep kılmışlardır.
Değiştirmiş onları.
Tabii. Hocam tıpkı şuna benziyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki siz diyor bu Kur'an'ı diyor ey müşrikler.
Evet.
Basit alıyorsunuz diyor. Onu dala geçiyorsunuz diyor. Yani kıymetini bilmiyorsunuz. Ve tece'alûne rizkaküm enneküm tükezzibun. Allah bunu size en büyük rızık olarak indirdi. Nimet olarak. Siz ona şükretmeniz lazım gelirken bunu inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Evet. Yani sizin için en faydalı bir nimeti siz nimet olarak görmüyorsunuz. Bunun benzeri hocam. Dolayısıyla diyor nimete şükretmeyip nankörlük etmişlerdir. Ayetteki kendisine geldikten sonra ifadesinden maksat kendisine ulaştıktan ve iyice kavradıktan sonra demektir. Gelmeden bir şeyi değiştirmek düşünemeyeceğine göre ayrıca bunun zikredilmesi onların gelen ayetlerin tafsilatına vakıf olduktan sonra değiştikten anlamına gelmektedir. Bir de bunların değiştirmesi hocam sadece böyle nankörlük değil.
Tahrif de var
değil mi? Bir fiil ayetin kendisini değiştiriyorlar.
Evet.
Yani yuharrifune kelim amme vadihi.
Evet.
Yani o Allah'ın hükümlerini değiştirmeleri, onun manın tevilinde tarif yapmaları. Sonra Cenab-ı Hak şöyle deyin diye buyuruyor. Hıtta deyin diyor. Mesela evet. Onlar hınta diyorlar. Yani Allah'ın bizi affetti diyecek yerde onu değiştirerek dala geçiyorlar şeyle.
Evet.
Allah'ın o emriyle dala geçiyorlar. Dolayısıyla bunların nimetlerin tebdil, değiştirme, nankörlüklerin örnekleri çok fazla.
Evet.
Yani bir fiil Allah'ın ayetlerini tebdil etme, değiştirme, Allah'ın şöyle dediğin sözleri bile bilerek değiştirme tarzında bunların kötü ahlakları var.
Bu nimete gelen vahye, kitaba iman etmeleri gereken onu değiştirip küfrediyorlar. Bu nimetten faydalanmak gerekirken o küfrettikleri, nankörlük yaptıkları için azap görüyorlar nimet sebebiyle. Yani böyle bir değişiklik yapmış olurlar. Yani.
Şey de var tabii hocam. Yani Cenab-ı Hakk'ın aynı hitabı Mekkelilere de var. Yani müşriklere de var. Kafirlere de var. İbrahim suresinde Elem tera idel dezine beddelü ni'metallahi kufran.
Evet.
Ve ahallu kavmehum deral bevar cehennem nasılavına bir sel karar. Yani şu kimseleri görmez misiniz? Allah'ın nimetini, kıymetini bilmediler. Hı hı. Dediler ve onu nankörlükle karşıladılar. Ve kendi kavimlerinde darül bevar, yani helak yurdu olan cehennemi onlara, yani gitmelerine sebep oldular.
Evet.
Sebep oldular. İbn Abbas Efendimiz diyor ki, oraya nimet Allah diyor, peygamberimiz de diyor.
Evet.
Peygamberimiz diyor, onlar diyor kendilerine gönderilen peygamber nimetini, kıymetini bilmediler. Gittiler, Bedir'de karşısına çıktılar.
Evet.
Bir de savaştır üstelik. Orada hepsi geberip gitti. Cehenneme yuvalandılar diyor. Evet. Ne kadar kötü bir şey tarzında. Dolayısıyla yani gelen peygamberin kıymetini bilmemek de o nimeti küfranlığına tebdil anlamına geliyor burada.
Evet.
Gelmedi olduğu
evet
gibi.
Hocam. Şükür edeceği yerde.
Evet.
Nankörlük etmiş oluyor.
Bir de hocam burada tabii yani kendi geldikten sonra demek, deminki izahta geçti ya, iyice gelmiş, fark etmişler, anlamışlar. Dolayısıyla bir nimeti diyor cehaletle bilmeden değiştirmek bir suçtur.
Evet.
Ama bilerek değiştirmek ise daha büyük bir suçtur. Bu sebeple ahkam ilahi bilip de gereğini yerine getirmeyen alimlere yapılan tehdit, cahillere yapılan daha şiddetlidir. Zira cehalet ilahi ahkam konusuna mazeret kabul edilmese de bazen mazeret olabilir. Yine cehalet bir noktada Cenab-ı Hak, mesela tevbenin kabulünde bile bir cehaletin, cehaleti günah işte tevbe ederse Allah kabul eder ama bilerek işlenen günahın tevbesi biraz daha zor oluyor. Tabii. Hocam bu ayette var mı hocam? Başka bir şey varsa.
Bu kadar
evet
hocam.
Şimdi geldik. Bu insanların gerek Mekke'de müşriklerin, ehli kitabın böyle inkarları, Müslümanlara alay etmeleri, gurur kibre kapılmaları, nankörlük etmeleri, bunun sebebini açıklayan bir ayet-i kerimeye gelmiş oluyoruz. Züyyine dillezin keferul hayatü dünya. Ya bunların ahirete inançları yok. Dünya hayatı bunlara tezyin olundu. Süslü gösterildi. Ve yesharune minellezine amenu. Böyle olunca ne yapıyorlar? Müminleri alay ediyorlar. Özellikle fakir müminlerle. İşte namaz kılan, oruç tutan hepsini alay ediyorlar. Yani sen fakirlik değil. Kıldıkları namazla, tuttukları oruçları, verdikleri infakla bile alay ediyorlar yani. Gerizekalı diye bakıyorlar falan böyle. Vellezine tekav fevkahum yevmel kıyame. Ama takva sahipleri var ya, imanlarıyla, ameli sahipleriyle kulluk yapanlar kıyamet günü o dünyada kendisini böyle çok üstün gören, şerefli gören bunların hepsinin fevkinde olacaklardır, ömründen önde olacaklardır. Vallahu yerzuku men yeşâ bighayri hisâb. Allah Teala dilediği kullarını hesapsız, yani sınırsızlandırır, rızıklarını hesaba çekmez. Efendim yani bol verir, ummadık yerlerini rızıklandırır. Cenab-ı Hak rızık olan Allah böyle kullarını istediğini bol bol rızık verebilir. Evet hocam, bununla ilgili de tahminim sebebimiz de olabilir. Çünkü
evet hocam,
özellikle müminleri alay etmeleri konusu söz konusu olunca
evet hocam,
burada bir kısım sebebimiz de olabilir diye anlaşılıyor. Buyurun hocam.
Hocam şimdi İbn Abbas Hazretleri diyor ki, bu ellezde amenu ve yeskharuna min ellezde amenu, iman edenlerle alay ederler. Bu alay edilen müminler diyor Abdullah İbni Mesud, Ammar bin Yasir, Suheyb, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret gibi Müslümanlardı. O zaman ilk bu Müslümanlarla müşrikler alay ediyorlardı demiş. Ata da bu ayet-i kerime Yahudi reisleri hakkında nazil oldu diyor. Beni Kureyza, Nadir ve Beni Kaynuka'dan reisler, ileri gelen Yahudiler fakir muhacirlerle alay ediyorlardı. Yallah mallarını mülklerini bıraktı. Yahud demek mal demek zaten. Onun aklının alacağı bir şey değil hocam. Muhacirin yapacağı şey. Yani sen malını mülkünü bırak, hicret ediyorum diye gel. Yani bir Yahudi nasıl bunu yüreğe kaldırabilir? Veya Ensar, sen dışarıdan birisi gelmiş, yabancı tanımıyorsun, malının yarısını ona veriyorsun. Yani Yahudinin aklı çatlar yani. Mümkün değil. Bunu nasıl kabul edecek
yani? Hazreti Ömer hocam zamanında bir Yahudi Medine'de.
Evet.
Yahudi tabi işte o zimmi. Zimmi bunlar tabi. Burmalarını topluyor, ödüyor falan böyle. İşte kış mevsim öncesinde. Hesaplıyor, kitaplıyor. 6 ay yetecek kadar efendim şeyi var. Hurması, rızkı var. Geri 6 ay yok.
Eyvah.
Çok üzülüyor. Ondan sonra varıyor Ömür Mümin'e diyor ki böyle böyle diyor. Ya halife diyor. Ben her şey yaptım. 6 ay tamam yetecek ama ondan sonra ben ne yapacağım belli değil. Bu konuda bana yardımcı ol. Tamam diyor. Olur diyor. Gel benimle diyor, şey yapalım diyor. Müminlerin evlerine gidelim. Orada onlardan fazlasından şey yaparak senin o kadar altayı tedarik edelim.
Toplayalım.
Alıyor Yahudi'nin elinden gidiyor. Bir bir ürünün kapısını çalıyorlar. Buyurun efendim diyorlar. Durum böyle böyle diyor. İşte bu yardımın ihtiyacı var. Fazla bir şeyim varsa şey yapalım. Diyor ki ey halife diyor benim bir haftalık yiyeceğim var diyor. Hı hı. Ben onu bir gün alayım da altı günüm ona vereyim diyor. Alalım mı diyor. Olur mu diyor ya diyor, onun bir haftalık var verim diyor altı aylık var. Tamam o zaman kalsın. Bir başka bir ücretler ne kadar diyor. Benim de üç günlük yiyeceğim var hamile atıyor. Birisini alayım ikisini verelim buna. Alır mısın? Ya almam diyor falan. Birbirini çağırıyorlar. Diyor ki ey halife bir günlük var elhamdülillah. Yarın Allah kerim istersen bir öğünlük alayım ikisini. Evet. İki öğünlük verelim falan. Ama hepsinde bir mutluluk. Yani oradaki insanlar da böyle Allah'a tevekkül, güven, açlık şeyi falan çıkmıyor falan. Yahudi diyor onların bu halini falan görünce çok hoşuna gitti. Ve Müslüman oldu falan diye böyle bir hikaye var.
Evet.
Anlıyorsun Yahudi mantığı çok farklı çalışıyor.
Çok farklı hocam. İşte onlar alay ettiği için Cenab-ı Hak diyor onlara burada. Onlara dünya hayatı süslenmiştir. Müminler alay ederler. Ve yarzugu son kısmaydı Kerem'in hocam. Vallahi yarzugu meyşe bir gayri hesap. Bununla da diyor Allah Teala savaşmadan diyor onların mallarının müminlere ganimet olarak vereceğine işaret etti. Diyor hocam.
Çok güzel.
Şimdi ata.
Allah yarzugu meyşe bir gayri hesap. Evet. Şimdi adamlar dünya hayatını seviniyorlar.
Evet.
Dünyalımız bol diye efendim şey yapıyorlar. Dünyalık sebebiyle mümini alay ediyorlar.
Evet.
Yani bunlar fakir fukara bir şey söylüyor falan diye ama Cenab-ı Hak
alıyor onu biriktirdiği hazır.
Biriktirdiği hazır şeydir. Garibet olarak Müslümanlara veriyor.
Bir de münafıklarla ilgili de mukatilde öyle demiş hocam. Münafıklarla ilgili de bu ayet-i kerime bahsediyor. Çünkü münafıklar da müminlerle alay ediyorlardı. Dolayısıyla bu ilk Müslüman fakir müminlerle bu ayet-i kerime onlara da işaret etmiş oluyor demişler hocam. Evet.
Şimdi hocam ayet-i kerimede birkaç da hususta kaldı bu ruhul beyan tefsirinde. Bazı da çok böyle özellikle dünya hayatına böyle çok bağlı olan diyeyim, Yahudi tipli insanlar onlara bu hallerini yeren bazı önemli noktalar var. Kalan kısmında hocam biz bu sonraki derste devam edelim inşallah.
İnşallah.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah hocam.
Ve bütün dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.